Ayrım 36. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 336. 33. Bölüm. Kulağına gelen hoş seslere karşı mücadele veriyor. 49. İşittiğim seslerden aldığım haz daha sıkı yapışmıştı üzerime. Meftun etmişti kendisini. Ama sen çözdün bu büyüyü, beni kurtardın. Bununla birlikte şunu da söylemem gerekir ki, senin sözlerinin esintisini taşıyan ilahilerde hep bir huzur bulurum, hele tatlı ve eğitimli bir sesle okunurlarsa. Ama saplanıp kalmam öyle, istediğimde kalkıp gidebilirim. Her şeye rağmen bu ezgiler kendilerine yaşam veren düşüncelerle birleştiklerinde gönlümde onurlu bir yer edinmek isterler. Ben de onlara uygun düşecek bir yer arama telaşına düşerim. Zaman zaman onlara layık olduklarından daha fazla değer verdiğimi düşünüyorum. Kutlu sözler içten gelerek ve hararetli bir tonda söylendiğinde ruhumuzun kıpır kıpır olduğunu ve iman ateşlerine salındığını hissediyorum. İlahiler başka türlü değil de böyle okunduğunda ruhumuzdaki farklı duygulanımların ilahilerin hem sözündeki hem de ezgisindeki belirli tonlamalarda kendisinden bir şeyler bulduğunu ve gizliden gizliye bir aşinalık hissedip aşka geldiğini anlıyorum. Ama sonuçta bu tensel bir haz, gönlümün bu hazla kapılıp takatten düşmesine izin vermemeliyim. Çünkü çok kere bu tuzağa düşüyorum. Özellikle duygularım aklıma eşlik etmediğinde, boyun eğip de arkada kalmaya rıza göstermediğinde. Hak ettiği şekilde sadece ikinci sırada olmasına izin verildiği halde hep birinci olmaya, hep lider rolü üstlenmeye çalışıyor. İşte bu yüzden bu konularda hiç farkında olmadan günah işliyorum ve günah işlediğimin sonradan farkına varıyorum. 50. Ama zaman zaman da bu tuzağa düşmeyeyim diye aşırı önlem aldığımdan bu kez fazlasıyla katı davranmakla hata işlemiş oluyorum. Bazen öyle ileri gidiyorum ki genellikle Davut'un mezmurlarını konu edinen o hoş ilahilerin bütün ezgileri kulaklarımdan hatta kiliseden bile silinsin istiyorum. İskenderiye piskoposu Athanasius'un yöntemini izlemenin en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorum da bana sürekli bundan bahsedilirdi. Athanasius, mezmurları okuyanlardan onları o kadar hafif bir ses tonunda okumalarını istiyormuş ki, şarkı söylüyor gibi değil de konuşuyorlarmış izlenimi veriyorlarmış insana. Yüreğimin imanla dolduğu ilk günlerde kilisede okunan şarkılarla döktüğüm gözyaşlarımı hatırlayınca, şimdi bile sırf şarkılardan değil, duru bir sesle ve baştan sona özgün bir düzenlemeyle, melodisiz okunan sözlerden bile duygulandığımı görünce, dinde müziğin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha anlıyorum. Bu yüzden bir yandan bu tür bir hazın yaratacağı tehlikeyi, öte yandan ruha şifa verici etkisini düşünüp kararsız kalıyorum. Yine de kilisede ilahi okuma geleneğinin sürdürülmesi gerektiğinden yana tavır alıyorum. Sadece kulaklarımızın pasını gideren şarkılar bir çare gönülleri iman katına yükseltebilsin diye. Ama bu düşüncemde de öyle ısrarcı değilim. Gerçi okunan şarkının anlamından çok melodisine kapıldığım anlarda cezayı hak eden bir günah işlediğimi de kabul ediyorum. Ve o sıra keşke ilahi okuyan kişiyi dinlememiş olsaydım diyorum. İşte benim halim. Benimle birlikte ağlayın. Benim için ağlayın. Sizler iyilikten nasibini almış gönülleriyle hareket edip hayırlara vesile olanlar. Çünkü böyle hareket etmeyenler benim sözlerimden etkilenmezler. Ne olur sen de ya Rab, Tanrım, sen de duy beni. Bak, gör ve acı, şifa ver bana. Senin gözlerinin önünde koca bir soruna dönüştüm kendi kendime. İşte budur benim hastalığım. 34. bölüm. Gözlerini kamaştıran dürtülerle mücadele ediyor. 51. Tensel gözlerimle algıladığım hazlar kalıyor geriye. Tapınağın kulak kabartsın bu söyleyeceklerime. İçtenlikle kulak kabarsın din kardeşlerim de. Kulak kabarsınlar ki göklerden bana bahşedilecek olan meskenime, sığınma özlemiyle inim inim inlememe ve için için ah çekmeme rağmen şu beni hala taciz eden bedenimin şehvani dürtülerini anlatmaya artık bir son vereyim. Gözlerim bin türlü güzel şeklin, parlak ve hoş renklerin meftunu. Aman kapılıp gitmesin bunlara ruhum. Tanrım tutsun onu. Bütün bu güzellikleri en iyi şekilde yaratan tutsun onu. Benim tek iyiliğim o, bunlar değil. Uyanıkken bütün gün gözümün önündeler. Bir an bile rahat vermiyorlar bana. Şu ilahi söyleyenler bile, hatta bazen tüm koro, hiç değilse susuyor da huzura erebiliyorum. Ama o renklerin ecesi ışık yok mu? Baktığım her şeye süzülüyor. Gün içinde nerede olursam olayım, türlü türlü biçimlerde gizli gizli yanaşıveriyor yanıma. Hatta ben başka bir işle meşgulken, hiç ona dönüp bakmazken bile. Öyle güçlü şekilde giriyor ki kanımıza, bir anlık yok olsa hasretle aranıyor. Uzun süre yok olsa demek ki ruhun bütün neşesi uçup gidecek. 52. Ey Nur! Tobias gözleri kör olmasına rağmen seni gördüğünde oğluna yaşam yolunu gösteriyordu. Şefkatin hiç sekmeyen adımlarıyla ona kılavuzluk ediyordu. Yaşlılıktan feri sönmüşken, tensel gözlerinin perde inmişken önlerine, İshak seni gördüğünde oğullarını kutsuyordu. Hem de hiçbirinin yüzünü tanımadan. Ama o onları kutsarken hepsinin yüzünü görme şerefine nail oldu. İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu Esav'ı çağırıp, oğlum dedi. Esav, efendim diye yanıtladı. İshak, artık yaşlandım dedi. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Silahlarını, ok kılıfını, yayını al, kırlara çıkıp benim için avlan. Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, bana getir yiyeyim. Ölmeden önce hayır duamı al. Seni gördüğünde Yakup'un da ilerleyen yaşından ötürü gözleri görmez olmuştu. Ama gönlüne dolan ışığı kendi oğullarının şahsında önceden gördüğü o gelecektik kavmin oğullarının üzerine yaydı. Ve anlaşılmaz biçimde ve çocuklarının babalarının da istemeyeceği şekilde ellerini çapraz yaparak Yusuf'tan doğan torunlarının başına koydu. Bir süre sonra baban hasta diye Yusuf'a haber geldi. Yusuf, İki oğlu Manasseh ile Efraim'i yanına alıp yola çıktı. Yakub'a oğlun Yusuf geliyor diye haber verdiler. İsrail kendisini toparlayıp yatağında oturdu. Yusuf'a her şeye kadir olan Tanrı bana seni verimli kılacak, çoğaltacağım dedi. Soyundan birçok halk doğuracağım. Senden sonra bu ülkeyi sonsuza dek mülk olarak senin soyuna vereceğim. Ben Mısır'a gelmeden önce burada doğan iki oğlun benim sayılır. Efraim'le Manasseh benim için Ruben'le Şimon gibidir. Onlardan sonra doğacak çocuklar senin olsun. Efraim'le Manasseh'den onlara miras geçecek. Ben Paddan'dan dönerken Rahel Kenan ülkesinde Efrat'a varmadan yolda yanımda öldü. Çok üzüldüm. Onu orada Efrat'a, Beytlehem'e giden yolun kenarına gömdüm. İsrail Yusuf'un oğullarını görünce bunlar kim diye sordu. Yusuf oğullarım diye yanıtladı. Tanrı onları bana Mısır'da verdi. İsrail lütfen onları yanıma getir kutsayayım dedi. İsrail'in gözleri yaşlılıktan zayıflamıştı, göremiyordu. Yusuf oğullarını onun yanına götürdü. Babası onları öpüp kucakladı. Sonra Yusuf'a, senin yüzünü bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum dedi. Ama işte Tanrı bana soyunu bile gösterdi. Yusuf oğullarını babasının kucağından alıp onun önünde yere kapandı. Sonra Efraim'i sağına alarak İsrail'in sol eline, Manasseh'i soluna alarak İsrail'in sağ eline yaklaştırdı. İsrail ellerini çapraz olarak uzattı. Sağ elini küçük olan Efraim'in, sol elini Manasseh'in başına koydu. Oysa ilkin Manasseh doğmuştu. Sonra Yusuf'u kutsayarak şöyle dedi. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın hizmet ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı, beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın. Adım ve atalarım İbrahim'le İshak'ın adları bu gençlerle yaşasın. Yeryüzünde çoğaldıkça çoğalsınlar. Yusuf, babasının sağ elini Efraim'in başına koyduğunu görünce bundan hoşlanmadı. Babasının elini Efraim'in başından kaldırıp Manasseh'in başına koymak istedi. Baba öyle değil dedi. İlkin Manasseh doğdu. Sağ elini onun başına koy. Ancak babası bunu istemedi. Biliyorum oğlum, biliyorum dedi. Manasseh'de büyük bir halk olacak. Ama küçük kardeşi daha büyük bir halk olacak. Soyundan birçok ulus doğacak. Yusuf babasını düzeltmeye kalktı. Ama o bu olaya dışarıdan bakıyordu. Babası ise gönül gözüyle bunun ayırdına varmıştı. Augustinus'a göre iki tür körlük var. İlki Tanrı'yı görememeye yol açan körlük, ikincisi her insanın başına gelebilecek bir durumdan, gözlerin görüş yeteneğini yitirmesinden kaynaklanan körlük. Dünya ışını görememek, tanrısal ışığı görememek anlamına gelmez. İşte budur hakiki ışık, tektir ve onu gören ve onu seven herkes tektir. Benim bahsettiğim dünyevi ışık ise o aldatıcı, o ürkütücü güzelliğiyle büyülediği kör aşıklarının ancak bu dünyadaki yaşamını tatlandırır. Ama bu ışık için bile sana şükretmeyi bilenler, Tanrı her şeyin yaratıcısıdır diye bir ilahi söyler ve onu yüceltirler. Ambrosius'un gün ışığını yücelten ve gecenin ruhani aydınlanmasını öven ilahisinden söz ediliyor. Ama uykuya yattıklarında bu ışığın tılsımına kapılmazlar. Dilerim ben de böyle olurum. Gözlerimi büyüleyecek görüntülere direniyorum. Senin yolunda yürürken ayağıma dolanılar korkusuyla ve gönül gözlerimle yukarıya sana bakıyorum ki ayaklarımı tuzaktan kurtarasın. Habire kurtarıyorsun onları çünkü tuzağa düşüyorlar. Bir an bile vazgeçmiyorsun beni kurtarmaktan. Bense her yanımı saran tuzaklara yakalanmadan yapamıyorum. Çünkü sen hiç uyumayacaksın, uyuklamayacaksın. Sen İsrail'in koruyucusu. 53. Farklı sanatlarla, el işçilikleriyle insanoğlu ne çok eser yaratıp katkıda bulunmuş göz zevkini arttırmaya. Elbiseler, ayakkabılar, çanak çömlek ve bu türden bir sürü eşya. Bunlardan başka resimler, türlü türlü heykeller, zorunlu ihtiyaçlarını, gündelik kullanımlarını aşan ve dinsel anlamlandırmaların çok ötesine geçen yaratımlar. Dışsal anlamda yarattıklarının peşine düşüyor insanoğlu ama içsel anlamda kendisini, yaratanı terk ediyor. Kendisi için yapılanları yok ediyor. Ama ben ey Tanrım, kıvancım, bütün bunlar içinde sana şükranlarımı dile getiren bir ilahi okuyorum. Ve beni takdis eden sana övgülerimi kurban olarak sunuyorum. Çünkü insanların ruhlarından geçip usta ellerinde hayat bulan bu güzel biçimler kaynağını ruhlarının üstündeki ruhumun gece gündüz iç çektiği o güzellikten alıyorlar. Dışsal güzelliğin sanatçıları ve bilir kişileri beğeni ölçütlerini yine bu kaynaktan çıkarıyorlar. Ama bu güzellikleri doğru dürüst kullanma kuralını nedense aynı kaynaktan çıkarmıyorlar. Oysa o ilke orada ama onlar onu görmüyorlar. Yani daha ötesine geçmemeleri gerektiğini ve güçlerini senin için korumaları gerektiğini, zihinsel angaryalara neden olacak hazlarla çarçur etmemeleri gerektiğini. Öte yandan ben böyle konuşuyorum. Bu ilkeyi fark ediyorum da ne oluyor? Benim de adımlarım bu sahte güzelliklere takılıyor. Ama sen beni kurtarıyorsun ya Rab. Sen beni kurtarıyorsun. Çünkü senin merhametin hep benim gözlerimin önünde. Acınası şekilde kapılıyorum bu güzelliklere ve sen acıyıp kurtarıyorsun. Bazen hiç hissettirmeden, çünkü hafifçe düşmüş oluyorum bu tuzağa. Bazen de acı çektiriyorsun, çünkü derinlere saplanmış oluyorum o zaman. 35. Bölüm. İkinci ayartıcı unsur, yani merak karşısındaki mücadelesini itiraf ediyor. 54. Başka tür bir ayartıcılık daha ekleyebilirim bütün bunlara. Hepsinden kat kat fazla tehlikesi olan, bütün duyularımızı ve bütün tutkularımızı memnun eden, kendisine köle ettiği insanları senden uzaklaştırıp mahveden o hazda bedenin şehvaniliği gizlidir. İşte bu şehvanilik yanında aynı tensel duyular tarafından ruha taşınan, tensel zevkten hoşlanmayan, tersine tensel yolla yeni deneyimler edinmekten hoşlanan bir tür hırs gizlidir. Boş ve mütecessiz bir meraklılık. Adına bilgi ve bilim desek yeridir. Bu hırs, bilgiye duyulan açlıkta kök saldığından, öte yandan duyularımız arasında gözler bilgi edinmede başrol oynadığından, tanrısal belagat onu göz tutkusu olarak adlandırır. Çünkü gözlerin bütün sermayesi görmektir. Ama görmek kelimesini biz başka duyularımızla da alakalı olarak kullanıyoruz. Özellikle görüş yetimizi bilgi edinmeye yönelttiğimizde. Örneğin, dinle bak nasıl kızıllaşıyor demiyoruz. Ya da kokla bak ne kadar beyaz demiyoruz. Tat bak nasıl parlıyor da demiyoruz. dokun bak, nasıl parlak da demiyoruz. Çünkü bütün bunlar gözümüze görülen şeyler olduğundan görüyoruz diyoruz. Ama bunların sadece gözümüzle görebildiğimiz şeyler olması gerekmiyor. Yani biz sadece gör bak nasıl ışık saçıyor demiyoruz. Aynı zamanda bak nasıl ses veriyor, bak nasıl kokuyor, bak nasıl bir tadı var, bak ne sert de diyoruz. İşte bu yüzden genel duyu deneyimine yukarıda da söylenildiği gibi göz tutkusu deniyor. Çünkü görme gözlerin başrol oynadığı bir iş. Ama diğer duyularda herhangi bir bilgiyi araştırdıklarında görme kelimesini örnekleme yoluyla kendilerine mal ediyorlar. 55. Buradan hareketle duyuların haz arayışını meraklılık arayışından ayırt etmek daha kolaylaşıyor. Haz, göze hitap eden nesnelerin, ahenkli seslerin, hoş kokuların, tadı güzel olan yiyeceklerin, yumuşacık dokunuşların peşine takılır. Meraksa, yani yeni deneyimler edinme hırsıysa, bütün bu güzelliklere zıt olanların, onu bu yola iten elbette bu zıtlıklardan doğacak sıkıntıları yaşayarak öğrenme arzusu değil, sırf deneyim sahibi olma ve bilgi edinme tutkusu. Parça parça olmuş bir cesedi görmenin neresi zevkli zaten? Olsa olsa korkulur, değil mi? Buna rağmen insanlar nerede bir ceset görseler etrafına üşüşürler, üzülsünler, sapsarı kesilsinler diye. Rüyalarında bunu görseler kesin ödleri kopar. Ama uyanıkken sanki biri dürtüp ille de bakacaksınız der ya da söylentilere inanıp güzel bir şey göreceklerini sanırlar. Öteki duyuların yarattığı merakta da aynı mantık geçerli. Ama şimdi bu duyuları teker teker incelemek uzun sürer. Tiyatrolarda ucube görüntülerin sergilenmesi de zaten bu merak hastalığını dindirmekten başka bir şey değil. Gençliğinde tiyatro gösterilerine aşırı merakını bir kez daha eleştiriyor. Bizi çok aşan şu doğayı inceleme işi de merakın dürtüklemesi. Hiçbir faydası yok. Ama insanlar sırf bilmek için bilmek istiyor. Bizim büyü tekniklerine başvurmamız da yine bilgiyi sapkın bir merakla arama dürtüsünden kaynaklanıyor. Dinde bile merak iş başında. Bu dürtü Tanrı'dan bir takım işaretler ve mucizeler göndermesini bekleyerek onu denememize neden oluyor. Kurtuluşa erme falan da değil bu beklentinin sebebi. Sırf heyecan yaşama isteği. 56. Tuzaklarla, tehlikelerle dolu bu koskoca ormanda bak ne çok dal kesip yüreğimden söküp attım. Çünkü bunu yapma gücünü sen bahşettin bana, esenliğimin tanrısı. Buna rağmen bu türden pek çok ayartıcı dürtü günlük yaşamımızı çepeçevre sarmış vızıldayıp dururken ben ne zaman cüret edip de artık böyle şeyler benim dikkatimi dağıtıp kendisine baktıramıyor, boş meraklara salamıyor diyebileceğim. Ne zaman böyle bir şey söylemeye cüret edebileceğim? Doğru, artık tiyatrolar benim ilgimi çekmiyor. Yıldızların burçlar kuşağından geçişlerini bilmek gibi bir derdim de yok. Ruhum hayaletlerden tavsiye alma işine hiç girişmedi. Tüm din dışı ayinlerden de nefret ediyorum. Ama şu düşman ne alavere dalaverelerle yoluma çıkıyor ve hala senden bir işaret beklememi telkin ediyor anlatamam. Tam da aciz bir kulun olarak sana, Rab Tanrım, en halisane hislerimle hizmet etmem gereken zamanda. Ama kralımız adına ve bizim o saf, o el değmemiş yurdumuz Kudüs adına sana yalvarıyorum. Nasıl ki şimdi benim irademi bu telkinlerden uzak tutuyorsun, ne olur hep böyle uzak tut. Hatta çok daha uzak. Ama başkasının kurtuluşu adına senden ricacı olursam, bil ki duamın niyeti çok farklı. Hastalar ve yoksullar ya da bu türden muhtaç konumdaki insanlar adına Tanrı'ya dua ederken, pagan adetleriyle hareket edip, batıl törenler, büyü, yıldız falcılığı gibi din dışı inançları ve uygulamaları kullanan insanlara karşı olduğunu ima ediyor. Zaten sen ne dilersen öyle olur. Bu yüzden ne olur hem şimdi hem de gelecekte iradenin buyurduklarını seve seve yerine getirebilmem için bana güç ver. 57. Her şeye rağmen merak uyandıracak öyle eften püften, öyle gereksiz olay oluyor ki her gün. Hiç sayan oldu mu? Kaç kez yenik düşmüşüzdür bu meraka. Defalarca başımıza gelmiştir. Bize boş masallar anlatılır. Başta zavallılar gücenmesin diye kulak kabartırız. Ama sonra yavaş yavaş dinlemekten haz almaya başlarız. Doğru, ben artık tavşanın peşinden koşturan köpeği izlemiyorum. Hani şu yarış meydanlarında hep olan şeyi. Ama olur da kırdan geçerken aynı manzarayla karşılaşsam, bu koşuşturmaca benim hala dikkatimi çekiyor, o an ciddi düşüncelere dalmış olsam da bunlardan beni hemen uzaklaştırıyor. Bindiğim atı, yani bedenimi, yularından çekip döndüremez belki, ama yüreğimi yolundan edebilir. Ve sen benim zayıflığımı yüzüme vurmasan, anında beni uyarmasan ya da bakışlarımı bu manzaradan çekip bir şekilde yeniden seni düşünmeye daldırmasan veya bu gördüğüme tamamen boş verip geçip gitmemi sağlamasan, öyle ağzı açık budalalar gibi hala bu yarışı seyrediyor olurdum. Ya buna ne demeliyim? Evde oturduğum sırada bir kertenkelenin sinekleri avlaması ya da bir örümceğin uçuşan sinekleri ağına düşürmesi hala dikkatimi çekiyorsa. Bunlar küçücük hayvanlar zaten demek durumu kurtarır mı? Doğru, bunları görmek sana her şeyin olağanüstü yaratıcısı ve düzenleyicisi, sana şükranlarımı sunmaya vesile oluyor. Ama ilk başta olaya bu niyetle bakmıyorum ki. Bir çırpıda düşerken ayağa kalkmak başka, hiç düşmemek başka. İşte yaşamım böyle düşüşlerle dolu ve tek bir umudum var. O da senin sonsuz merhametin. Yüreklerimiz bu türden uyarıların yuvası haline gelince, bir sürü zırvalığı yüklenip taşımaya kalkışınca dualarımız da yarım kalıyor, karman çorman oluyor. Senin huzurunda yüreklerimizin sesi senin kulaklarına yükseliyor olsa da, böyle saçma sapan düşünceler bir yerlerden çıkıp akın edince dua gibi derin bir mesele bölük pörçük kalıyor. 36. ayrımın sonu, sayfa 346.